Ayrım 13, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 143. Jane yürümeye devam etti. Şimdi sıra Jean-Pierre'e gelmişti. Akşama doğru eve dönerdi. O da Muhammed gibi yola çıkmak için sıcağın biraz hafiflemesini bekleyecekti. Jean-Pierre'i idare, Muhammed'i idareden kolaydı. Bir kere ona gerçeği söyleyebilirdi. Üstelik kocası yanlış yoldaydı da. Mağaralara vardığında ortalık epey hareketliydi. Bir Rus jet filosu üzerlerinden geçti gitti. Herkes işini bırakmış bakıyordu uçaklara. Filo gözden kaybolunca küçük çocuklar kollarını kanat gibi yana açıp uçak sesleri çıkararak koşmaya başladılar. Bu hayallerindeki uçuşlarda kimleri bombalıyorlardı acaba? Jane mağaraya girip Chantal'a baktıktan sonra günlüğünü çıkardı. Jean-Pierre de kendisi de hemen hemen her gün günlüğe yazarlardı. Bu aslında tıbbi bir kayıttı. Kendilerinden sonra Afganistan'a geleceklerin yararlanmaları için Avrupa'ya götüreceklerdi. Yeni gelenleri nelerin bekleyebileceklerini anlamaları için kişisel duygularını yazmaları da istenmişti. Jane bu yüzden deftere hamileliği ve Chantal'ın doğumunu da yazmış ama duygusal yaşantısını epey sansürden geçirmişti. Sırtını mağara duvarına dayayıp yere oturdu ve alerji şokundan ölen 18 yaşındaki gencin hikayesini yazmaya başladı. Sonra günün diğer küçük vakalarını da kaydettikten sonra defteri şöyle bir karıştırdı. Jean-Pierre'in kargacık burgacık yazısı hep kısaltmalarla doluydu ve çoğunlukla hastalık belirtileri, tanılar, tedavi ve sonuçlardan oluşuyordu. Solucan yazıyordu ya da sıtma, ardından da tedavi edildi. Kimi zaman da öldü. Jane ise bu sabah kendini daha iyi hissediyor veya annenin veremi var gibi daha uzun cümleler kullanıyordu. Hamileliğin ilk günlerini meme başlarının acıdığını, bacaklarının kalınlaştığını, sabahları iç bulantısı geçirdiğini okudu. Hemen hemen bir yıl önce de Abdullah'tan korkuyorum diye yazmıştım. Bunu unutmuştu doğrusu. Günlüğü yerine koydu sonra. Farah ile iki saat boyunca mağara kliniği süpürüp düzene soktular. Ondan sonra da köye inip gece hazırlığına başlama saati gelmişti zaten. Jane dağdan inip de ev işleriyle uğraşırken Jean-Pierre ile nasıl yüzleşeceğini düşünüyordu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Kocasını alıp yürüyüşe çıkabilirdi ama söze nasıl başlayacağını bir türlü kestiremiyordu. Jean-Pierre birkaç dakika sonra geldiğinde hala bir karara varamamıştı. Kocasının yüzündeki toz toprağı ıslak bir havluyla silip yeşil çayını verdi. Onun epey yorgun olduğunu ama bitkin olmadığını biliyordu. Bundan çok daha uzak yerlere gidip gelmeye alışkındı. Adam çayını içerken karşısına oturup gözlerine bakmamaya çalışarak bana yalan söyledin diye düşündü. Erkek biraz dinlenince de gel biraz yürüyüşe çıkalım dedi. Jean-Pierre şaşırmıştı. Nereye gitmek istiyorsun?
Neresi olursa. Geçen yaz nasıl akşamları çıkar yürürdük unuttun mu?
Jean-Pierre gülümsedi. Hatırlıyorum.
Öyle gülümseyince bayılıyordu kocasına. Chantal'ı da alacak mıyız diye sordu erkek. Hayır.
Jane dikkatinin dağılmasını istemiyordu.
Farah'la kalır o.
Peki. Jane Farah'a akşam yemeğini, çay, ekmek ve yoğurt hazırlamasını söyledi. Sonra kocasıyla çıktılar. Hava kararıyordu. Yumuşak ve mis kokulu bir akşam başlamıştı. Yaz gününün en iyi saati buydu. Tarlalar arasından nehire doğru yürürlerken Jane geçen yaz bu yolda neler hissettiğini hatırladı. Heyecanlıydı, kaygılıydı, başarmaya kararlıydı. Karşısına çıkan güçlüklere iyi dayandığını düşünüyor ama bu serüvenin son bulmak üzere olduğuna da seviniyordu şimdi. Yüzleşme anı yaklaştıkça bir gerilime girdiğini hissediyordu. Hem de kendi kendine suçluluk duyacak ve korkacak hiçbir şey olmadığını tekrar tekrar söylemesine rağmen. Nehrin sığ olduğu yerde karşı kıyıya geçip dik ve dönemeçli bir patikadan yamaca çıktılar. Tepeye varınca yere oturup dizlerini aşağı sallandırdılar. Beş Aslan Nehri 30 metre altlarında kayaların çevresinden dolanarak köpürerek akıyordu. Ekili toprak, sulama kanalları ve taş duvarlarla çizgi çizgiydi.
Orada burada bombardıman sonunda yıkılan duvarlar, tıkanmış kanallar, rüzgarda salınan ekinler arasında çamurdan bomba çukurları görüntüyü lekeliyordu. Tarlalarda yer yer çalışmalar başlamıştı. Vadinin öte yanında ekili alanlar dağın eteklerine kadar uzanıyor ama sonra kayalıklar başlıyordu. Sol taraftaki evlerin bacalarından dümdüz dumanlar yükseliyordu. Hafif esinti nehrin yukarısında yıkanan kadınların seslerini de getirmekteydi. Yaslı olan Zehra'nın kahkahaları yoktu artık, hep Jean-Pierre'in yüzünden. Bu düşünce Jane'i yüreklendirdi. ''Beni eve götürmeni istiyorum.'' dedi. Jean-Pierre önce bunu yanlış anladı ama daha şimdi geldik dedi. Sonra kadına bakınca durumu kavradı. ''Ah!'' dedi. Sesindeki soğukkanlılık tehlikeliydi. Jane istediğini çaba göstermeden elde edemeyeceğini anladı. ''Evet, eve, memlekete.'' dedi. Jean-Pierre kolunu karısının beline doladı. ''Bu ülke insanı zaman zaman bunalıma sürüklüyor.'' Karısına değil de altlarında hızla akan suya bakıyordu. Hele şimdi doğumdan az sonra böyle bunalımlara düşman olan birkaç hafta geçince. Bana üstünlük taslama. Jane onun bu kadar saçma bir şeyle kurtulmasına izin veremezdi. Bu sözlerini hastalarına sakla. Peki, Jean-Pierre kolunu çekti. Gelmeden önce burada 2 yıl kalacağımızı kararlaştırmıştık. Eğitim için harcanan zaman, para ve yerleşmek için geçen süre göz önüne alındığında kısa süreli dönemlerin etkisiz olduğunu konuşmuştuk. Gerçek bir etki yaratabilmek için 2 yıllık süreye... Ama bir çocuğumuz oldu. Bu benim fikrim değildi. Her neyse ben fikrimi değiştirdim artık. Fikir değiştirmeye hakkın yok. Sen benim sahibim değilsin. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Onun için boş yere tartışmayalım. Daha yeni başladık. Jean-Pierre'in bu davranışı çileden çıkarmıştı karısını. Konuşma kendisinin bir birey olarak haklarına dönüşmüştü. Jane en azından şu anda onun casusluğundan haberdar olduğunu söyleyerek kazanmak istemiyordu. Onun kendisinin kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu kabul etmesini istiyordu. ''Beni yokmuşum gibi kabul etmeye ya da isteklerimi kabul etmemeye hakkın yok senin.'' dedi. ''Ben bu yaz gitmemizi istiyorum.''
''Olmaz.'' Jane mantıklı bir yol bulmaya çalıştı. ''Bir yıldır buradayız, bir etki yarattık. Ayrıca hiç beklemediğimiz kadar büyük özverilerde bulunduk. Bu yaptıklarımız yetmez mi?''
Jean-Pierre inatla ''Biz 2 yılı kabul etmiştik.'' dedi.
''Çok uzun zaman önceydi o. Hem o zaman Chantal yoktu.''
''Öyleyse ikiniz gidersiniz, ben burada kalırım.''
Jane bir an bunu düşündü. Pakistan'a bir kervanla bebeğiyle gitmek hem güç hem de tehlikeliydi. Kocasız yola çıkmak ise bir karabasandı ama olanaksız değildi. Üstelik bu Jean-Pierre'i geride bırakmak demekti. Kervanları ihbar etmeye devam edecekti. Birkaç haftada bir vadide kocalar ve oğullar ölecekti. Sonra kocasını geride bırakmaması için bir neden daha vardı. Bu evliliklerinin sonu olurdu.
''Hayır, yalnız gidemem.'' dedi. ''Sen de gelmelisin.''
''Gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim.''
Şimdi bildiklerini söylemek zorundaydı artık. Derin bir soluk aldı. ''Gitmen gerek.'' dedi.
''Hiç de değil.''
Jean-Pierre parmağını karısına uzattı. Jane onun gözlerinde kendisini ürküten bir şey fark etti.
''Beni buna zorlayamazsın. Zorlamaya da çalışma.''
''Ama ben bunu yapabilirim.''
''Yapmamanı tavsiye ederim sana.'' Buz gibiydi kocasının sesi.
Birden bir yabancıydı karşısındaki, hiç tanımadığı bir insan. Jane bir an durup düşündü. Bir güvercinin köyden havalanıp kendisine doğru uçtuğunu gördü. Kuş hemen ayağının altındaki yamaca kondu. ''Bu adamı tanımıyorum.'' diye düşündü korkuyla. ''Koca bir yıl geçmesine rağmen tanımıyorum onu.''
''Beni seviyor musun?'' diye sordu.
''Seni sevmem her istediğini yapmam anlamına gelmez.''
''Evet mi demek
bu?'' Jean-Pierre karısına baktı, göz göze geldiler. Erkeğin gözlerindeki o çılgın bakış ağır ağır kayboldu, rahatlar gibi oldu. Gülümsedi sonra, ''Evet.'' demek. Jane yaklaşınca kolunu yine beline doladı. ''Evet, seni seviyorum.'' Karısının başını öptü.
Jane yanağını erkeğin göğsüne yaslayıp aşağıya baktı. Güvercin yine uçuyordu. Uydurduğu hayalindeki gibi beyaz bir güvercindi. Kayar gibi nehrin öte yakasına süzüldü. Tanrım, şimdi ne yapacağım diye düşündü Jane. Dönen kervanı ilk gören artık solak olarak çağrılan Musa oldu. Mağaraların önündeki açıklığa koşa koşa gelip olanca sesiyle "Geldiler, geldiler!" diye bağırdı. Kimse kimin geldiğini sormadı. Daha öyle olmamıştı. Jane ile Jean-Pierre mağara kliniğindeydiler. Jean-Pierre'in hafifçe kaşları çatıldı. Rusların konvoyu neden vurmadıklarına şaşmıştı. Jane yüzündeki zafer bakışını görmemesi için başını çevirdi. Konvoydakilerin hayatını kurtarmıştı. Yusuf bu akşam şarkı söyleyecek, Şer Kadir keçilerini sayacak, Ali Ganim 14 çocuğunu tek tek öpecekti. Yusuf Rabia'nın oğluydu. Onun hayatını kurtarmakla Rabia'nın Şantal'ın doğumundaki yardımını ödemiş oluyordu. Şimdi yasta olacak olan bütün kadınlar ve kız evlatlar bayram yapacaklardı. Jean-Pierre'in neler hissettiğini merak ediyordu. Öfkeli miydi, yoksa düş kırıklığına mı uğramıştı? İnsanlar ölmedi diye düş kırıklığına uğrayacak birini düşünmek çok güçtü. Yan gözle kocasına baktı ama Jean-Pierre'in yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Kafasının içinden neler geçtiğini bilmek isterdim diye düşündü. Hastaları birkaç saniye içinde kaybolup gitmişlerdi. Herkes yolcuları karşılamak için köye iniyordu. "Gidelim mi?" diye sordu Jane. "Sen git, ben buradaki işleri bitirip arkandan gelirim." "Peki." Jean-Pierre'in kendisini toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu tahmin ediyordu. Erkekleri görünce sağ salim döndüklerine ne kadar sevindiğini gösterebilmek için. Şantal'i kucaklayıp köye doğru yokuş aşağı inmeye başladı. Ayağındaki ince tabanlı sandaletlerden kayaların sıcaklığını hissediyordu. Jean-Pierre'i hala yüzleyememişti ama bu böyle devam edemezdi. Er geç Muhammed'in kervanın yolunu değiştirmek için haberci saldığını öğrenecekti. Bunu neden yaptığını soracak, Muhammed de ona Jane'in gördüğü hayali anlatacaktı. Ama Jean-Pierre karısının hayale falan inanmadığını bilirdi. "Neden korkuyorum?" diye sordu kendi kendine. "Suçlu olan ben değilim ki. Yine de onun sırrının benim utanacağım bir şey olduğunu hissediyorum. Onunla o yürüyüşe çıktığım akşam konuşmalıydım. Sırrı bu kadar saklayarak ben de ona benzedim. Bu yüzden belki, ya da gözlerindeki o zaman zaman beliren bakış." Ülkesine dönmek kararından vazgeçmiş değildi. Ama Jean-Pierre'i de kendisiyle döndürmenin bir yolunu bulamamıştı hala. Jean-Pierre'in annesinin ölmek üzere olduğunu bildiren uydurma bir mesajdan, yoğurduna kendisine tedavi için Avrupa'ya döndürmek zorunda bırakacak bir zehir katmaya kadar bin bir plan kurmuştu. Fikirlerinden en basiti ve olanaksızı da Muhammed'e kocasının casus olduğunu söylemekti. Bunu asla yapamayacaktı. Bunu yapmak onu öldürmek demekti. Ama Jean-Pierre bu tehdidini gerçekleştirebileceğini düşünür müydü acaba? Herhalde hayır. Kendisinin kocasını öldürecek bir kadın olmasına inanması için sert, acımasız ve taş yürekli bir insan olması gerekirdi. Jean-Pierre bu kadar sert, acımasız ve taş yürekliyse o zaman Jane'i öldürebilirdi. Jane sıcağa rağmen ürperdi. Gülünçtü bu öldürme düşünceleri. Bizim gibi birbirlerinin vücutlarından böylesine zevk alan iki kişi birbirlerine kötülük yapar mı hiç? Köye yaklaşırken Afgan kutlamasının belirtisi olan silah seslerini duydu. Doğruca camiye gidiyordu. Her şey camide olurdu çünkü. Kervan cami avlusundaydı. İnsanların ve yüklü atların çevresi gülen kadınlar, çığlık çığlığa bağıran çocuklarla dolmuştu. Jane kalabalığın kenarında durup görüntüyü seyretti. Buna değerdi diye düşündü. O kadar kaygıya ve korkuya, Muhammed'i öylesine oynatmaya değerdi bu erkeklerin karılarına ve çocuklarına kavuşmalarını görmek. Bundan sonra da hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Kalabalığın içinde kasketlerin ve sarıkların arasında kıvırcık sarı saçlı bir baş vardı. İlk bakışta tanımamıştı bu başı, aşinalığı yüreğini hoplattığı halde. Adam sonra kalabalığın arasından sıyrılınca inanılmaz derecede gür bir sarı sakalın ardında Alice Thaler'in yüzünü gördü.
Jane'in dizleri gevşemişti. Alice, burada. Olanaksızdı bu.
Alice kendisine doğru yürüyordu. Üzerinde Afganların giydiği türden bir şal var, sırtında kirli bir battaniye vardı. Yüzünün sakalının üstünden görünen kısmı güneşten öylesine kararmıştı ki gözlerinin maviliği tıpkı olgun başaklar arasındaki ay çiçekleri gibi dikkati çekiyordu. Jane'in dili tutulmuştu. Alice önünde durduğunda yüzü ciddiydi. Merhaba Jane. Jane erkekten nefret etmediğini fark etti. Bir ay önce olsaydı kendisini aldattığı ve dostları arasında casusluk yaptığı için ona lanet ederdi. Şimdi öfkesi yok olmuştu. Ondan hiç hoşlanmayacaktı ama artık katlanabilirdi. Bir yıldan uzun bir süre sonra İngilizce sözcükler duymak da hoş bir şeydi.
''Alice'' dedi zayıf bir sesle, ''sen ne arıyorsun burada?''
''Senin aradığını.''
''Ne demekti bu? Casus muydu?''
''Hayır, Alice, Jean-Pierre'in casus olduğunu bilmiyordu. Alice, Jane'in şaşkınlığını fark etti. ''Buraya isyancılara yardıma geldim.'' dedi.
Jean-Pierre'in gerçek kimliğini öğrenecek miydi? Jane birden kocası için korkuya kapıldı. Alice onu öldürebilirdi. ''Bebek kimin?'' diye sordu Alice. ''Benim, Jean-Pierre'in, adı Chantal.''
Jane Alice'in birden çok kederlendiğini gördü. Onu kocasıyla mutsuz bulmayı umduğunu anladı.
''Tanrım hala beni seviyor.'' diye düşündü. Konuyu değiştirdi hemen. ''Peki isyancılara nasıl yardım edeceksin?''
Alice eski asker torbaları biçiminde branda bezinden yapılma sosis gibi koca çantasını kaldırdı. ''Onlara köprü ve yolları havaya uçurmalarını öğreteceğim. Gördüğün gibi bu savaşta seninle aynı saftayız.''
Ama Jean-Pierre'le değil diye düşüneceğin. Şimdi ne olacak peki? Afganlar bir an bile kuşkulanmazlardı Jean-Pierre'den. Ama Alice bu aldatma konularında eğitim görmüştü.
Er geç neler olup bittiğini anlayacaktı.
''Ne kadar kalacaksın burada?'' diye sordu.
Eğer az kalacaksa kuşkulanacak zaman bulamayabilirdi. ''Yaz boyunca'' diye kesin olmayan bir karşılık verdi Alice.
Belki de Jean-Pierre'in pek çevresinde bulunmazdı. Nerede kalacaksın?
Bu köyde.
Ha?
Alice kadının sesindeki düş kırıklığını fark edip acı acı güldü. Beni gördüğüne memnun olacağını sanmamıştım ama.
Jane düşünmemeye çalışıyordu. Jean-Pierre bu işten vazgeçmeye kandırabilirse artık tehlike içinde değil demekti. Birden onunla açıkça konuşabileceğini fark etti.
Neden acaba diye düşündü.
''Artık ondan korkmuyorum da ondan.''
''Peki ondan neden korkmuyorum?''
''Elis'in burada olması yüzünden.''
''Kocamdan korktuğumu fark etmemiştim şimdiye kadar.''
''Aksine'' dedi Alice'a, ''ne kadar sakinim.'' diye düşündü. ''Geldiğine çok sevindim.''
Bir sessizlik oldu. Alice kadının bu tepkisine ne anlam vereceğini bilemiyordu.
''Bu kalabalık arasında epey dinamitim falan var.'' dedi Alice. ''Gidip alsam iyi olacak.''
Jane başını salladı. Peki.
Alice dönüp kalabalığa karıştı. Jane şaşkın şaşkın avludan çıktı. Alice buradaydı. Beş Aslan Vadisi'nde. Ve görünüşe bakılırsa hala kendisine aşıktı.
Jane eve yaklaşırken Jean-Pierre dışarı çıkıyordu. Herhalde çantasını bırakmak için eve uğramış. Şimdi de camiye gidiyordu. Jane bir an ne diyeceğini bilemedi.
Konvoyla tanıdığım biri geldi dedi.
Avrupalı mı?
Evet.
Kim?
Git de bak, çok şaşıracaksın.
Jean-Pierre aceleyle yürüdü, Jane eve girdi. Jean-Pierre Alice konusunda ne yapar acaba diye düşündü. Ruslara söylemek isterdi herhalde. Ruslar da Alice'i öldürmek isteyeceklerdi. Bu durum aklına gelince kızdı yüksek sesle. Artık sonu gelecek bu cinayetlerin diye söylendi. İzin vermeyeceğim buna.
Chantal gürültüden ağlamaya başladı. Jane kızı sallayıp uyuttu yeniden.
Ne yapacağım şimdi diye düşündü. Onun Ruslarla bağlantı kurmasını önlemeliyim.
Nasıl?
Rus buraya gelemeyeceğine göre yapacağım tek şey Jean-Pierre'i köyden dışarı çıkarmamaktır.
Bana köyden çıkmayacağına söz ver derim ona. Eğer bunu yapmazsan Alice'e casus olduğunu söylerim. O da senin köyden çıkarmak için gerekeni yapar.
Ya Jean-Pierre verdiği sözü tutmazsa?
Onun köyden çıktığını haber alırım nasıl olsa. Rus'la buluşmaya gittiğini anlar ve Elis'i uyarırım.
Ruslarla ilişki kurmasının başka yolu var mı acaba? Acil bir durumda onlarla bağlantı kurmanın bir yolu olmalı. Ama burada ne posta vardı ne de telefon ve posta güvercini. Bir telsizi olmalı. Telsizi varsa ona engel olamam.
Düşündükçe bir telsizi olması ihtimali güçleniyordu. O kulübelerdeki buluşmalar önceden kararlaştırılıyor olmalıydı. Kuramsal olarak buluşma günleri Paris'ten ayrılmadan kararlaştırılmış olabilirdi. Ama uygulamada olanaksızdı bu. Randevusunu ertelemek zorunda kalsa, gecikse ya da adamla acele buluşmak istese ne yapardı? Bir telsizi olmalıydı. Telsizi varsa ne yapar bilirim? Elinden alırım.
Jane şantalı beşiğine yatırıp çevresine bakındı, ön odaya gitti. Bir zamanlar dükkan olarak kullanılan odanın ortasındaki üstü çinili tezgahın üstünde Jean-Pierre'in çantası duruyordu.
Onun içinde saklıyor olmalıydı.
Jane dışındakilerin çantaya el sürmesi yasaktı ve Jane'in de çantayı açmaması için hiçbir neden yoktu.
Çantayı açıp içindekileri tek tek çıkarttı, telsiz falan yoktu. Bu iş düşündüğü kadar kolay olmayacaktı.
Telsizi vardır diye düşündü ve benim de onu bulmam gerek. Bulamazsam ya o Alice'i öldürür ya da Alice onu. Evi aramaya karar verdi. Önce raflardaki ilaçların arasına, bütün kutulara, mühürleri açılmış sandıklara baktı. İşi bitmeden Jean-Pierre gelir korkusuyla acele ediyordu, hiçbir şey bulamadı. Ondan sonra yatak odasına girdi. Kocasının eşyalarının arasını karıştırdı. Bir kenarda duran kışlık döşeklerinin altına baktı, yine bir şey bulamamıştı. Artık daha çabuk hareket ederek oturma odasına geçip saklanacak her yere baktı. Harita kutusu, kutuyu açtı. İçinde yalnızca haritalar vardı. Öfkeyle kapattı kapağını. Şantal kıpırdandı ama süt saati olmasına rağmen ağlamadı.
İyi bir bebeksin, Tanrı'ya şükürler olsun diye düşündü Jane. Dolabın arkasına gizli bir delik falan var mı diye kilimin altına baktı. Hiçbir şey yoktu.
Bir yere saklamış olmalıydı ama evin dışına saklamış olamazdı. Rastlantı ile bulunma tehlikesi çok büyüktü. Yeniden odaya girdi. Telsizi bulabilirse işler yoluna girecekti. O zaman pes etmekten başka bir seçeneği kalmayacaktı kocasının. Gittiği her yere götürdüğü için mantıklı olarak çantasında saklıyor olması gerekirdi. Çantayı tutup kaldırdı, çok ağırdı. İçini yine yokladı parmaklarıyla. Çantanın altı çok kalındı. Birden bir fikir geldi aklına. Çantanın altında gizli bir bölme olabilirdi. Parmaklarını çantanın alt kısmına geçirip tabanını kaldırdı. Taban kolaylıkla çıkmıştı. Kalbi ağzından fırlayacakmış gibi heyecanla baktı içine. Gizli bölmede kara bir plastik kutu vardı. Alıp çıkardı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 155.